أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 608. حديث لا حسب كحسن الخلق أهلاك güzelliği gibi bir kıymet bulunmaz. Eğer insanlar değer istiyorlar, değer verilmesini istiyorlar, değerlenmek istiyorlar, değerlendirilmek istiyorlarsa ahlaklarını güzelleştirsinler. İmanın, İslam'ın ahlak olarak kişide yansımasından daha güzeli yoktur. Aleyhissalatü vesselam'ı güzel eden de işte o husnul hulkudur. Hatta Allahu Teala Aleyhissalatü vesselam efendimizin ahlakına ve inneke le ala hulukun azim buyurur. Yani muazzam bir ahlak. Azamet sahibi bir ahlak. Bir başka ifadeyle dost veya düşman kim olursa olsun onu tanıyanların önünde mecburen saygı duyduğu, varlığını kabul ettiği, teslim olduğu, itiraz edemediği, güzelliğine cevap veremediği, karşı gelemediği bir ahlak demektir. İşte bir insan eğer kıymetlenmek, değerlenmek istiyorsa, değer arıyor veya hasep nesep derdine düşmüşse, yani benim de bir değerim, toplumda benim bir konumum veya insanlar arasında benim bir kıymetim olsun istiyorsa, ahlakı güzel olsun. Hem de ahlakın güzel olması demek, hayatın her kademesinde onun güzel ahlak sahibi olması demektir. Kur'an'ı unutmasın. Alırken güzel ahlaklı ama verirken de, dururken ama yürürken de, baba olarak ama evlat olarak da, anlatırken ama dinlerken de, yerken ama dururken de, yani hayatın her kademesinde, bütün hayat programında onun ahlakının vahye uygun bir ahlak olarak ortaya çıkması, ahlakının güzelleşmesi demektir. İşte bundan daha güzel bir kıymet bulunmaz. Tekrar ediyorum. La hasebe kehusnil huluki. Ahlak güzelliği gibi bir kıymet bulunmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakının Kur'an olduğu düşünülürse, bu hadiste anlatılanların gereği gibi açıklanması demek, Fatiha'dan Nas'a bütün Kur'an'ın erişebildiğimiz, bulabildiğimiz, görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz bütün sünnet ile yeniden gündeme getirilmesi demek olacak ki, bu bizim hayatımızın tümünü kapsamalı, öğrenmek ve amel etmek üzere ahlakımızı güzelleştirmeliyiz. 609. La hilfe ya da diğer rivayetle, La akde fil islami ve ma kâne fil cahiliyeti fetemessekû bih. İslam'da ahitleşme yani hilf yoktur. Cahiliye döneminden kalan İslam'a uygun olan anlaşmalara ise bağlı kalın. Hilf yani ahitleşme, cahiliye döneminde insanlar bazen başkalarına zarar verecek işlerde, bazen de mazluma yardım etmek gibi konularda bir araya gelip ittifak kurar ve yeminleşirlerdi. Kimi zaman da birilerine miras bırakma konusunda yeminleştikleri olurdu. İslam bunların tümünü kaldırmıştır. Ancak İslam'a aykırı olmayan konularda önceden yapılmış anlaşmalar varsa bunlara bağlı kalınmalıdır. İslam, kendisinden önceye ait tüm yemin ederek, billah ederek, Allah diyerek bile olsa yapılan anlaşmaları bitirmiştir. Yani artık o model bir anlaşma şimdi de madem İslam dininin onayına kalmışsa, onaylamışsa biz de bunu tekrar devam ettirelim denmemiştir. Bunun en güzel örneği aynı kelimenin daha sizin ve bizim dünyamızda yaygın kullanımıyla hilful fudul konusunda anlatılır. Yani hatırlarsınız Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam'dan önce, peygamber olmadan önce, Kur'an insanlığa sunulmadan önce böyle bir anlaşmanın hatta üyesi olmuştur. Anlaşmanın konusu güzeldir. Hatta bir rivayete göre daha sonra yani Aleyhissalatü vesselam peygamber olduktan sonra ona o günkü bu anlaşma, yani bu hilf hatırlatılır da güzelliğinden söz eder aleyhissalatü vesselam. Yani o günkü alınan kararın ya da çizilen çizginin İslam'a aykırı olmadığını beyan eder her ne kadar, fakat hayatı boyunca böyle bir anlaşma yapmamıştır. Hiç kimseyle veya birileriyle böyle bir anlaşma ihtiyacı duymamıştır. Öyleyse İslam'dan önce yapılan böyle bir anlaşma, o anlaşma sahipleri tarafından uygulanmaya devam ederken biz karşı gelmeyelim, onu yok etmeye çalışmayalım, onu ezip bozmayalım. Ey siz İslam'ı tanımayanlar, Müslümanlık adına ben yeni bir dinin sahibi olarak onu ortadan kaldırmakla yükümlüyüm, siz bırakın artık bu işleri demeyelim, onlar devam etsinler bu güzel işi yapmaya, ama bir Müslümanın Müslümanca hayatı için böyle bir anlaşmaya ihtiyacı yoktur, bunu bilelim. Buna göre falan kafir dünya her ne kadar dinlerine lanet olsa da, ama insanlıkları çok güzel, şöyle bir karar almışlar. Aldıkları karar da İslam'a göre çok uygun bir karar. Ben bu kararı desteklemeli, bizim köyün şubesini açmalıyım demenin anlamsızlığını anlatmaya çalışıyorum. Yani evet, o kafirler, o İslam'dan habersiz olanlar, o henüz İslam'ı bizim tarafımızdan bilmeleri gerekirken bizim anlatmamamızdan dolayı bilmeyen insanlar, o aldıkları güzel kararları güzelce uygulasınlar. Biz Müslüman olduk diye, biz İslam'ı tanıdık diye onların bu kararlarını bozmakla yükümlü değiliz. Ama biz onların şubelerini ya da biz onların faaliyetlerini sürdürmek anlamına görevli de değiliz, bunu bilelim. Tekrar okuyorum. La hilfe, la akde fil İslam ve ma kâne fil cahiliyeti ve temessekû bih. İslam'da ahitleşme, yani hilf yoktur. Cahiliye döneminden kalan İslam'a uygun olan anlaşmalar ise bağlı kalın. 610. La halime illa zu asratin ve la hakime illa zu tecrübetin. Ancak ayağa sürçen halim olur ve ancak tecrübeli olan bilgi olur. Bir başka ifadeyle, insan ancak belirli badireler atlattıktan, bazı hatalardan sonra haddini bilen halim olur ve belli tecrübeler yaşadıktan sonra bilgi olur, hakim olur. Evet, insanların ayaklarının sürçüvermesi, yanlış yapı vermeleri, hata edivermeleri, dıştan ilk etapta bir bakışla onların yanlış yaptıklarını onların şerrine zannetmeyin veya kayıpları zannetmeyin. Onlar bu hareketlerle ne hayırlar kazanacaklar ne güzelliklere erişecekler belli olmaz. Çünkü insanlar badireler atlatarak ya da tecrübeler kazanarak ya da yanlışlar yapa yapa ama doğruyu bulmaya çalışa çalışa elbette sonunda halim ve hakim olurlar. Halim, evmez kızmaz denilen, aceleye getirmez denilen bir insan tipinin özelliğidir. Yani halim olanlar, bir şey hemen oluversin derdinde değiller, bir şeyin olması için kendilerine düşeni yaparlar, sonucu Allah'a bırakırlar. Acelelerine, hemen olmasının ne hayrı vardır da? Evet, namaz hemen kılınmalıdır. Bu acele etmek anlamına gelmez ki, namazın bizatihi kendisinde olan bir özelliktir bu. Yani namaz erken kılınmalıdır, bir sonraki vakti aşmamalıdır, yani geçirilmemelidir. Ya da Ramazan orucu Ramazan'da tutulmalıdır. Ramazan'dan sonra Ramazan orucu olmazsa insanlar Ramazan'da tutsun diye acele etmiyoruz, vaktinde yapsınlar diye uğraşıyoruz anlamına gelir. Bir kadın kocasına hanımlık yapacaksa kocası ölmeden yapmalıdır. Öldükten sonra mezardaki kocasına hanımlık yapamayacağı gerçektir. Yani bir hasta ziyareti eğer bir Müslümanın görevi ise, hasta iyi olmadan, yatağından kalkmadan, yani hastalığını atlatmadan, şifa bulmadan ziyaret edilmelidir. Onun için bunlar acele anlamına gelmeyecektir. Halim de kendine düşeni yaptıktan sonra acele etmeyen demektir. Yani aceleye getirmeyen, İşi oldu bittiye getirmek istemeyen insan demektir. Buna göre halim olan insanlar, ayağa sürçen insanlardır, meseleyi bilen insanlardır, zaman zaman nice badireler atlatan insanlardır, kimi hatalarını istemeyerek de olsa ama bilerek yapan insanlardır. İşte böyle böyle insanlar sonunda halim olurlar. Hakim de öyle, hikmet sahibi, neyin neye yarayacağını, nenin nerede kullanılacağını, yani yerli yerinde olma mantığını kazanan insanlar tecrübeden sonra buna nail olacaklar. Bunu tecrübeden sonra kazanacaklardır. İşte tecrübe insanı bilge kılacak, hakim edecektir. Tekrar okuyorum. La halime illa zu asratin ve la hakime illa zu tecrübetin. Ancak ayağı sürçen halim selim olur ve ancak tecrübeli olan bilge olur. İnsan ancak belirli badireler atlattıktan, bazı hatalardan sonra haddini bilen yani halim olur ve belli tecrübeler yaşadıktan sonra hakim yani bilge olur. 611. La rukyete illa min aynin ev humetin. Okuyup üflemeye yani rukyeye sadece nazar ve zehirli hayvan sokmasına karşı izin verilmiştir. İslam'a göre insanların kimi rahatsızlıklarını bir şeyler okuyup üfleyerek gidermeye rukye denir. Rukye okuyup üflemektir ama ne okunacağına, neler okunacağına, nasıl okunacağına dair İslam'ın kuralları vardır. İçinde şirk unsurları bulunan okumaların kesinlikle haram olduğunu biliyoruz. Ama mesela ayet ya da hadisle belirlenen okuma birimlerini kişi karşıdakine Allah'ın şifa vermesi kastıyla okuyorsa, bu okuma modellerinde okumak mücerret, hiç başka bir şey yapmadan sadece okumak ama okuyup arkasından üflemek ya da okuduktan sonra ellere üfleyip karşıdakini ya da ağrıyan yeri meshetmek veya rahatsız olan yere elimizi koyup öylece okumak veya işte bunlardan birini ikisini birleştirerek okumak biçiminde üflemek şeklinde rukyede çeşitleri vardır. Bunların her birine dair rivayetler görüyoruz. Ama bunlar sadece bu hadise göre nazar ve zehirli hayvan sokması karşısında uygulanacak amellerdir. Değilse insanlar ben seni okuyayım da iyi bir hanımla evlenesin. Ben seni okuyayım da başındaki bu bela adamı def edesin. Ben seni okuyayım da senin dükkanına müşteriler karınca gibi dolsunlar gibi okumaların olmadığını görüyoruz bu hadise göre. Öyleyse insanlar nazardan dolayı rahatsız olabilirler, zehirli hayvandan dolayı da rahatsız olabilirler, sokmasından dolayı bunlar için okuma mümkündür. Sahabeden biri yanında birkaç kişiyle şöyle seferden dönerken acıkmışlar ve ekmek istemişlerdi de bir kabileden, onlar da onları adam yerine koymamış ve vermemişlerdi istediklerini. Sonra bir feryat ve figan ile geriye bakmaları gerekti. Arkadan bir ses bunları çağırıyordu. İçinizde rukye bilen varsa haşeratın sokmasına, akrep ya da yılan sokmasına karşı rukye bilen varsa gelin demişti. O sahabi de, grubun başkanı da ama karşılığında ben ücretimi isterim şartıyla okumuş, bir Fatiha okuyarak adamı tedavi edivermişti. O adamlar tartışmadan konuyu, acaba bu yaptığı caiz mi değil mi demeden, çünkü henüz İslam'la ilgileri yoktu, ikram etmekle de ilgileri yoktu adamların anladığım kadarıyla, ve birkaç koyun vermişlerdi. Ve tartışma o zaman başladı, caiz mi değil mi diye. Sen görevini yaptın, sen ayet okudun, sen Fatiha okudun, bunun karşılığında ücret alınır mı değil mi diye. Durum yetkiliye sorulacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka yetkili mi olurdu? Gittiler ve sordular. Ne bildin sen dedi aleyhissalatü vesselam Fatiha'nın rukye için okunacağını, o etten bana da ayırın demişti. Demek ki böyle bir caizlik söz konusu. Ben nazarla ilgili okumanın dışında bir uygulamayı bir cesaretle size söylemek isterim. Daha önce de sanırım böyle bir tecrübemi, böyle bir hayat hikayemi sizinle paylaşmıştım. Bir hastalık, yani ne olduğunu, nasıl olduğunu bilemeyeceğim, tarif edemeyeceğim ama hastalık demek zorunda olduğum, başka kelime bulamadığım bir durum yaşıyordum. Ben, bizzat kendim. Hem öyle ki ölümüne hastaydım. Yavaş yavaş eriyordum. Sanki merdaneden geçiriliyordum. Hamurun açıldığı gibi açılıyor, dürüldüğü gibi dürülüyordum. Kemiklerim birbirine geçiriliyor, sanki birbirlerinden ayrılıyordu. Derim bir başka şekle giriyor, kaslarım bir başka şekle sokuluyordu. Acayiptim, gerçekten değişiktim. Gözümde gözlük farklı, hayata bakışım farklı, kafam, gönlüm farklı, duymam veya konuşmam, görmem farklı hale gelmişti. Ben kendimin tabiriyle sanki ölüme gidiyordum ve bunu böylece hissediyordum. Çünkü eriyordum, çünkü hastaydım, çünkü yapacak bir şeyim yoktu, bence. Tabii sonunda işi İslam'a değil bana yamayın diye, yalnızsa bende kalsın diye, özellikle bence bana göre diyorum. O arada Bir başka vilayette oğlumun yanına ziyaret için gitmiş idiydim ki varır varmaz yatağa düştüm. Halim kalmamıştı. Yani birer ikişer yok oluyor, eriyordum. Bir dostla bir telefon konuşması neticesi sana nazar olmuştur dediğini anlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Cazip gelmişti teklifi. Çünkü ne yapsam boşa gitmişti. Hiç halim kalmamıştı. Sadece yatakta inlemekti belki yapacağım. Peki dedim, belki olabilir, nazarın prensip olarak var olduğuna inananlardanım. Ne yapmam gerekir sence dedim. Dedi ki, odaya bir piknik tüp yerleştir, şöyle, teren. Bir tören mantığında anlatıyordu belki de. Hani cazip olunca ben daha rahat yapacağımı zannediyordu. Yok dedim, rahat ol. Üzerine bir saç koyacaksın ya da madeni bir parça. Evet. Üstüne bir tatlı kaşığı dolusu veya ona yakın. Çörek otu koyacaksın. Yaktın mı o yağlı gıda olarak yandıkça duman çıkaracak. Diyeceksin ki ya Rabbi, Peygamberimiz ölümden başka her derde devadır dediği bu çörek otuyla senden bu hastalığıma şifa istiyorum diyecek, istiğfar edecek ve salavat getireceksin dedi. Aynısını yaptım. İstiğfar ettim. Salavat getirdim. Tekrar ettim. Ciğerlerime kadar çektim. Yapabildiğimce başında zor duruyordum. Uzanmamak için kendimi zor tuttum. Bin bir meşgaleyle bu töreni bitirdim. İnanın prangalar çözüldü sanki. İki gün sonra bir daha, bir gün sonra bir daha yaptım. Sanki urganlar kesilmişti, halatlar koparılmıştı ve ben hayata yeniden dönmüştüm. 2,5 ay süren bu hastalığım döneminde 5 defa gözlüğün camının bana uymadığını anlamıştık. Bütün tedavilerle ama sonra gözümde, gözlüğümde, kafamda, gönlümde, kulağımda, dilimde kendine gelmişti sanki. Böyle bir şifa bulduğum hatıram var. Eğer sizce de uygunsa, çaresiz kalmışsanız isterseniz deneyin. Yani, okumak güzeldir, hadis okumak güzeldir, ayet okumak güzeldir ve ki insanların genellikle rahatsızlıkları, yani bedeni alt üst eden rahatsızlıkları, kafa ve gönül ve beden ve inanç ve iç ve dış dengesizliklerinden kaynaklandığı malumdur. Buna son dönemlerde stres diyorlar. Yani insanın aradığıyla bulduğu, inandığıyla yaşadığı, söylediğiyle dinlediği, beklediğiyle beklenileni, kendisinden beklenileni, aykırı olma ortamında ne yapacağını şaşıran insan çaresizlikten bunalıp ne yapacağını bilemeyip donup kalıyor ya, sinirler gergin, ne yapacağını bilemiyor ya, işte sanki ona ben bir ek ilave yapayım. Şeytan Hazreti Adem'den beri iblis ve uşakları olarak insanın ama özellikle Müslümanın cennete gidecek olanların düşmanı ya, işte şeytan ve dostları hazır bekliyorlar insana musallat olmak, düzenini bozmak, onu alt üst edebilmek, dengesiz hale getirebilmek için her çareye başvurmak adına nöbet bekliyorlar sanki. Ama istiyorlar ki karşıdakinin dengesinin bozulduğuna bir işaret, bir kapı aralığı olsun. Yani neden sen ve ben ya da öteki değil de falana musallat oluyorlar diye bir soru duyar gibiyim. Çünkü zaman zaman konuşuyoruz bu konuları. İşte eğer insan çok sevinçli bile olsa, dengesizse ama çok üzüntülü, çok kederli, çok düşünceli, çok yorgun ya da çok coşkun durumdaysa, şeytan ona bir vurgununu vurunca eğer o Kur'an'a dönmüyor, sünnete dönmüyorsa, canım sıkıldı diye istiğfar etmiyor ya da yetmedi diye abdest almıyor, olmadı diye namaz kılmıyorsa, olmazsa Kur'an okumuyor, olmazsa sünnet okumuyorsa, kendi okuyunca yetmiyorsa, başkalarına okumuyorsa, buna rağmen geçmiyorsa, o zaman insan bir başka hastalığa müptela olmuş, yani fiziği doğrudan ruh dünyasından etkilenmeden, stres olmadan, kendi kendine sıkıntı olmadan hastalanmış demektir ki, böyle bir hastalığa da başka çareler aranmalıdır. Galiba sözü cümleyi tersinden okuduğum gibi fark ettiniz. Yani önce fizik dünyada bulabildiğimiz bütün ilaçları kullandıktan sonra biraz da dua edelim yerine önce dua edelim. Sonra fizik dünyadaki rahatsızlığımız netleştiği için onun tedavisine bakalım demek istedim belki de. İşte nazar için ya da zehirli hayvan sokmalarına karşı okuyup üfleme adına izin verilmiştir. Siz nazarın insan hayatındaki etkilerini belki tecrübeyle yaşadınız. Hani bunun okumayla geçebileceğine dair de şöyle bir kalp ve kafa ve gönül meyliniz olabildi diyelim. Yani insanların nazardan dolayı düzenleri bozuluyorsa Bir nazar, bir bakış adamın düzenini bozuyorsa, bir okuma, bir üfleme de onun düzenini eski haline diyelim getirebilir. Peki ne dersiniz? Zehirli hayvan sokmalarına karşı bunun ne anlamı var ki? Ben Allah muhtaç etmesin ama isterseniz deneyin diyorum. Yani İslam dininde şifa konusunda öyle bizim materyalist ve kapitalist anlamda, pragmatist anlamda kafamızın yattığı modellerin dışında tedavi unsurları vardır. Mesela sadaka hastalıkların tedavisi için bir unsurdur. Kur'an bir başka unsurdur. Namaz bir başka unsurdur. Bal bir başka unsur. Çörek otu başka bir unsurdur. Bir de kan aldırmak vardı diyordu aleyhissalatü vesselam. Bunlar sanki özel reçetelerdir her bir hastalık için. Bu da onlardan biri de sayıyoruz. Böyle nazar olmuş bir insanın ölümüne sanki birer ikişer yok olup gitmeye mahkum olması durumu aleyhissalatü vesselam döneminde de yaşanmış. İsterseniz hadis kitaplarına bu gözle bir kere daha bakın. Mesela İmam Malik'in Muvatta'ında enteresan rivayetler göreceksiniz. Hatta aleyhissalatü vesselam kardeşinizi öldürüyorsunuz, öldürüyor musunuz neredeyse dercesine işin önemini anlatıyor idiydi. Tekrar okuyorum. La rukyete illa min aynin ev humetin, okuyup üflemeye yani rukyeye sadece nazar ve zehirli hayvan sokmasına karşı isim verilmiştir. 612. La sarurete fil İslam. İslam'da bekar kalma yoktur. Eyvah! Ben bunu bilmiyordum dese bekarın biri. Öyleyse ben bugün evli olarak yatmak istiyorum. Sokakta bulduğunu, köşe başında beklerken karşıda gelenlerden doğum tarihine göre ayarlayabildiğini, evsaf ve endamıyla tamam bu benim bekarlığıma son verecek güçtedir diye seçtiğini birini kolundan tutup değilse kemend atıp boynuna zincir takıp alıp gidecek mi dersiniz? Öyle değil. Bu bir prensip kararıdır. Bunun en güzel uygulamalarından biri de iddet dönemi bitince Müslüman kadınların yaptığı şekildir. Bir kadın kocası öldükten sonra 4 ay 10 gün iddet bekleyecektir eğer hamile değilse. Öyle yapmış sahabe hanımlarından biri. 4 ay 10 gün sonra kınalanmış, boyalanmış, süslenmiş, kokulanmış, yeni elbiseler giymiş. Ben bunları bugünkü tabirle söyledim kına boya diye. Değilse o günkü şartlarla İslam'ın izin verdiği şekilde iddetinin bittiğini beyan, yasının bittiğini beyan manasına ne yapması gerekiyorsa taranmış, süslenmiş, kokulanmış, güzel elbiseler giymiş ve diğer sahabiye hanımların yanına varmış. Onlar aa demişler hayrola, nedir bu değişiklik sende, seni böyle görmüyorduk günlerdir. O da demiş ki inanın yemin ederim hiçbir ihtiyacım yok fakat aleyhissalatü vesselam, kocası ölen kadının iddetinin bittiğinin beyanı manasına böyle yapmamı istediğini anladım da ben de onu arz ediyorum. Yani benim evlenme dönemim geldi. Haberiniz olsun bugünden itibaren ben birileriyle evlenmeye hazır bir adayım bunu böylece bilesiniz demiştir. İşte kadına düşen işte erkeğe düşen budur. Bunun kabullenmesi. Ben elime bir kağıt parçası almadan evlenmem ona diploma deseler de sertifika deseler de ya da ben 3 katlı, 15 odalı ya da şu kadar bağlı, bu kadar bahçeli, şu marka arabalı, bu marka atlı bir hayata erişmeden evlenmem diyenlerin kulağı olsa çınlar herhalde. Yani kulak çınlayınca ne olur bilmem de bir hadisten öğreniyorum. Kulak onu ananlar adına çınlarmış. İnşallah benim kulağım çınlayınca beni hep hayırla ansınlar da diyorum arkasından. Demek ki İslam'da bekar kalmak yoktur. Ama ben cehd edeceğim, cihad edeceğim, yazar olacağım, çizer olacağım, top koşturacağım, oyun oynayacağım veya oyuncu yetiştireceğim, tiyatrolar kuracağım, vakıflar, dernekler peşinde koşacağım. Ama benim öyle özel ve güzel ve önemli görevlerim var ki, yani peygamber de, estağfurullah, haşa ve kella, sanki şöyle diyecekti, ben susturdum, peygamber de benim işlerim yüklenseydi evliliğe zaman kalmazdı mı diyecek ki, ya da benim görevim kadar ağır yüklerin altında ezilen bir adam peygamber de olsa onun da evli olarak hanımlarını ayıracağı zaman olmazdı diyor galiba. Biraz da doğru mu söylüyor ne? Hani her yalanın bir doğruluk payı, her şakanın bir gerçek yönü vardır ya. Çünkü adama bakın isterseniz ne kadar da doğruluk payı yok deseniz de biraz kalbiniz Hak'tan yanaysa evet diyeceksiniz neredeyse. Bugün Çin'de, yarın Maçin'de, bugün Japonya'da, ertesi gün Kanada'da. Yani adam bir gün bir yerde, bir gün bir yerdeyse ya da öyle değil, iki ay bir yerde, üç ay bir yerdeyse bu adam nasıl da evlensin diyorsunuz değil mi? Peki ama bir iş ki namazına engelse haramdır diyor muydunuz? Yani bir işte çalışacak adam, o işte çalışıyorsa kesinlikle bir hafta değil, bir ay namaz kılamayacaksa bu iş İslam'da olur mu? Yani namaz kılmadan yapılacak bir işin İslam'da yeri olur mu? Olmaz değil mi? Bir iş ki namus ve iffetini vererek yapacaksa, karısını kızını satarak yapacaksa ya da Kur'an'a hakaret ederek yapacaksa, peygamberini diskalifiye ederek çalışacaksa böyle işlerin helal olduğuna elbette inanmıyoruz değil mi? Öyleyse bir iş ki ebediyen bir hayat boyu evliliğine engelse böyle bir işe de evet demiyoruz tabii. Başka iş mi yok? Bıraksın öyleyse. Ama ben bu işi bırakırsam yani ama İslam dünyası kökünden sarsılır, sütunları yıkılır, denizlerde kıyamet kopar, gök yere iner, yer göğe çıkar diyorsanız bu sizin dünyanız adına belki doğrudur. Fakat ben Aleyhissalatü Vesselam'dan hadisi bir kere daha okuyorum. La sarurate fil İslam. İslam'da bekar kalmak yoktur. 613. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Yaratana isyan olan konularda yaratılmışa itaat yoktur. Aleyhissalatü vesselam zaman zaman bölge bölge seriyeler gönderir. 3-5-8-10 kişi, başlarına bir başkan, onlara bir görev verir ve giderler. Öyle olmuş. Gitmişler. Nedendir bilinmez bu başkanlık bir başka baştır. Bir başka alemdir, bir başka dünyadır başkanlık. Üzmüşler belki başkanlarını, grup üyeleri. Fakat sebebi ne olursa olsun, başkanın aldığı karar önemli. Bir ateş yaktırmış ve demiş ki atın buraya kendinizi. Aa demişler, ateşe atmak. Fakat demişler başkan emrediyor. Ama başkan dediyse ona itaat mi etsek ya da itaat etmesek mi ama ateşe atılmak emredemez, emrederdi, olurdu, olmazdı derken tartışma sürmüş ve gelmişler Aleyhisselatü Vesselam'a durumu haber vermişler. O da demiş ki, La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara itaat yoktur. Arkasından, innemet ta'atu fil maruf. İtaat ancak maruftadır, Allah'ın istediğindedir. Hatta devamında diyor ki bir rivayette, eğer atsaydınız kıyamete kadar çıkmaz, yani cehennemi boylardınız buyurur. Öyleyse biz de Allah'a isyan konusunda Allah'ın yarattıklarından her birinin itaat makamında oluşuna aldanmadan artık onlara itaat yoktur. Mesela anneye, babaya, her ikisine birden ya da grup başkanına ya da kocaya ya da benzeri İslam'ın itaat et dediği makamda olan birine eğer itaat edeceksek ama bu Allah'a isyan makamında olmamalıdır. Allah'a isyan emrederse uyarmalıyız, tekrar söylemeliyiz, bir daha söylemeliyiz ama her şeye rağmen tekrar ederse kusura bakma ben sana Allah dedi diye itaat ediyordum ama sen bana Allah'a isyan emrediyorsun demeliyiz. Orada o konuda onun emrine itaat etmemeliyiz. Değilse Allah'a isyan eden birinin Allah'a itaat gerektiren konuda emirlerine de isyan etmemizin anlamı yoktur. Böyle bir yanlış anlayışa kapı açmasın benim anlattıklarım. Örnek vereyim. Bir kadın kocasına itaat etmelidir ama helal olan çerçevede, yani Allah'a isyan olmayan konularda. Tamam, bu inşallah anlaşılmıştır. Ama mesela bir kadın ki kocası içki içiyorsa, hem ki kumar oynuyorsa, hatta zinada varsa dünyasında veya benzeri günahlar, isyanlar varsa Allah'a, işte bu adam karısına bana su ver ya da yemek hazırla ya da yatağa gel ya da yorganı götür gibi sözler söylüyorsa, sen ki Allah'a isyan ediyorsun ben seni dinlemem demeye hakkı yoktur. Çünkü eğer bir kadın kocasının Allah'a isyanlarından dolayı kocasına isyan etmeye hak kazanmışsa, ancak peygamber hanımlarından başkası isyan edecektir çıkar. Çünkü bir tek peygamberler Allah'a hiç isyan etmezler. Değilse herkesin Allah'a bir isyanı, yani bir günahı, bir yanlışı vardır. o günahı, o yanlışından dolayı sen ki günahkarsın, sen ki isyankarsın, onun için ben seni dinlemiyorum demeye, itaat makamındaki kişinin söz söylemeye yetkisi yoktur. Tekrar okuyorum. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Yaratana isyan olan konularda yaratılmışa itaat yoktur. Velhamdülillahi rabbil alemin.